Evet, selamünaleyküm. Tüm gelen değerli kardeşlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri kırmayıp radyomuza gelen her hafta bir konuk programı ki bunu ilk defa başlattık değerli kardeşler ve ilk Kadir Demirbüken hocamızı aldık. Değerli kardeşler, insan sosyal bir varlık. Tabi sadece bizim dini boyutumuz yok. Gerçi bizim dinimiz hayatımızı beşikten mezara kadar düzenleyen bir din. Bu yüzden doğumumuzdan tutun da mezara girinceye kadar nasıl olmamız gerektiğini hayatının her safhasını, her aşamasını düzenliyor. Ve bununla ilgili de insan diğer canlılarda olmayan Cenab-ı Allah bir özellik bahşetmiş, bir özellik verilmiş. Bu da aklımız, beynimizdir. O zaman aklımıza şu soru geliyor: beynimizi nasıl kullanacağız? Beynimizi geliştirebilir miyiz? Beynimizin acaba kapasitesi nedir? Yine hafızamızın gücü nedir? Hafızamızın geliştirilmesi mümkün müdür? Ve bir sonraki sohbet konumuz hipnoz. 3 ana başlık altında alacağız. Şimdiden sorularınız varsa sorularınızı bir kağıda yazın. Daha sonra radyo ekranından bizlere iletirsiniz değerli kardeşler. İlk önceki konu değerli kardeşler, beyin geliştirme. Beynimizin gerçek kapasitesi nedir? Nasıl geliştirilebilir? Daha etkin nasıl kullanabiliriz? Hocamız aynı zamanda da hem de tasavvufun içinde yetişen biri ve sahasında gerçekten önemli kişilerden bir tanesi. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Türkiye'deki birkaç kişiden biri bu işin eğitimini almış, eğitimler vermekte. Ben de acizane bir eğitimine katıldım, gerçekten faydalı buldum. Türkiye'nin her tarafına gidip konferanslar veren biri. Sizler için onu davet ettik. Sağ olsunlar, kendileri de bizi kırmadılar. Hoş geldiniz Kadir Hocam. Kardeşler sizi bekliyor. Çünkü 9 dedik, 9.30'a doğru sarktı. Evet, ben yayını Kadir Hocama devrediyorum. Dediğim gibi soruları olan kardeşlerimiz konuyla ilgili özellikle olursa, çünkü konu konu gideceğiz, zaman içerisinde ekrandan bizlere sorabilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz. Buyurun hocam, yayınsın.
Hoş bulduk. Ben de bu nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Bizi şu an dinleyen kardeşlerimizi de Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. İnşallah faydalı bir program olur diye düşünüyorum. Şimdi beyin uzman bir kişi tarafından, bu kişi Gazi Yaşargil, Amerika'da 100 yılın dahisi seçilmiş bir beyin cerrahı, diyor ki biz şu an 21. yüzyılda çok gelişti tıp, teknoloji, gerçekten dünya bilgi olarak çok çok bilgilendi. Yalnız beynin sadece şu an %7'sini anlayabilmişiz. Henüz %90'lık kısmı, %93'lük kısmı bir gizem. Yine başka bir uzmanın çok ilginç bir açıklaması. Bu da Dünya Zeka Vakfı'nı kuran Tony Buzan diye İngiliz bir uzman. Diyor ki insan beyni o kadar ilginç bir şey ki üretebileceği enerjiyi bir anda üretebilse, bütün kapasitesini çalıştırabilse insan, New York gibi, Londra gibi, İstanbul gibi büyük bir şehri aylarca aydınlatabilir, elektrik ihtiyacını giderebilir. Böyle bir enerji potansiyeli var. Yine başka bir uzman, çok ilginç onun da açıklaması, diyor ki eskiden biz diyorduk Einstein gibi işte büyük dahiler, bilim adamları beyninin %10'unu kullanabiliyor. Şimdi diyor ancak %1'ini kullanabiliyormuş bu insanlar.
Pardon, biz de hep şöyle duyardık ki dahi insanlar bile beynin %14'ünü kullanabiliyor, evet. Diye. Evet.
Şu an en son açıklanan makalelerde bilimsel %1'ini ancak kullanabiliyor bu insanlar. Diyor ki belki 10 yıl sonra diyeceğiz ki 1/1'ini ancak kullanabiliyor. Yani gerçekten beyin bir gizem. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim ve lekad kerremna beni Adem'e buyuruyor. Biz Adem oğlunu kerametli yarattık. Şimdi buradaki tabir çok ilginç. Keramet tabiri, kardeşlerimizin de aşina olduğu bir konu. Hacı Mevlüt Baba gibi üstadlarımızın, Allah dostlarının, evliyaların, alimlerin gösterdiği bir delil, bir ispat. Bunun biraz daha farklı bir versiyonu olarak düşünüyorum. Beni Adem'i biz kerametli yarattık diyor Rabbimiz. Yani insanoğlu gerçekten üstün yeteneklerle donatılmış. Bunların en önemli gizemi de beyin. Allah insanı en mükemmel bir şekilde yaratmış ve o beyin hala da gizemi çözülememiş. Ben 2003 yılında profesyonel eğitimlere başladığımda şöyle düşünüyordum bu eğitimleri almadan önce. Herhalde bu hafızası güçlü insanlar işte televizyonda şovlara falan çıkıyorlar veya böyle üstün başarı gösteren insanlar işte özel insanlar. Yani işte böyle dünyaya binde bir gelebilen insanlar. Eğitim aldıktan sonra şunu gördüm, o ayet-i kerimeyi daha iyi anladım. Aslında bu kerameti her insana Rabbimiz yüklemiş. Yani her insanın fıtratında, yaratılışında, organlarında bu özellikler var. Mesela beyin gücüyle alakalı veya kas gücüyle alakalı. Böyle hipnoz eğitimi aldığımızda mesela bir insanı işte hipnoz edip iki sandalye arasına uzatıp üstünde 90-100 kilo bir insan çıkabiliyor. Beli boşta. Evet. Şimdi bu gerçekten insanın fıtratında var ama farkında değil. Beyin gücünü kullanarak o telkinlerle, o zihin sistemiyle kişi o gücünü aktif hale getiriyor.
Pardon hocam, o zaman biz beynin gücünün de farkında değiliz ve beynimizin idare ettiği beden gücünümüzün de. Çünkü normalde bir insan bunu taşıyamaz.
Evet.
Yani başı ve ayakları sandalyede, o gün gördük televizyonda, bazı kardeşlerimiz de izlediler. Demek ki her şey beyin kontrolü altında ve buradan şu aklıma geliyor. Allah kimseye eksik veya fazla yaratmamış. Şunu diyebilir miyiz? Bazılarımız bu özelliğin farkındayız, kullanabiliyoruz. Bazılarımız farkında olmadığımız için, bilmediğimiz için kullanamıyoruz. Evet.
Yani mevzu bence böyle. Çünkü eğitimle birçok konuda insan kendini geliştirebiliyor. Hafıza eğitimlerine katıldık. İşte ben öyle zannediyordum. Yani 1000 kişide bir kişi, belki milyonda bir kişi o hafızayı öyle kullanabilir. Ama 2 aylık bir süreçten sonra işte 100 cümleyi kişiler söylediğinde efendim birer tekrarla onu hafızama alıp efendim rakamlarıyla birlikte söyleyebiliyorum. Bunu öğrencilerimiz de söyleyebiliyor.
Radyomuzda da bir deneme yapalım gelişen saatlerde bunu sizinle ilgili. Evet.
Evet, olabilir bu. Ama bu bir saat, bir buçuk saat alacak bir şey. Şimdi izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin istifade edebilmeleri için öncelikle beyinle ilgili, beyni geliştirmekle ilgili bir takım kitaplar okunabilirler. Ben çok önemli bir kitap ismi paylaşmak istiyorum buradan. Bu Tony Buzan, bahsettiğim yabancı yazarın, bilgisayardan da yazabiliriz. Evet, bir B'yi silebiliriz. Evet, Aklın Gücü, Epsilon yayınlarından çıktı bu kitap. Aklın Gücü. Gerçekten okunmaya değer bir kitap. Okunduğu zaman zihin gücünü, Epsilon yayınlarında yazabilirsek, zihin gücünü çok etkin bir hale getirebilirler. Bizim şimdi böyle pratik, izleyicilerimizin yani hızlı sonuç alabilmeleri için öncelikle beynimizi şunu bileceğiz. Bunu ısrarla söylüyorum, bunu böyle altını çizerek söylüyorum. Her insan bir dahidir.
Ne güzel.
Gerçekten bazıları çocuklukta o işaretleri gösterebiliyor, bazıları orta yaşlarında, bazıları yılın ömrünün son dönemlerinde, yani 60'ında, 70'inde, 80'inde dehasını gösterebilen insanlar var. Ama şunu ısrarla söylüyorum kardeşlerimize, özellikle hem kendileri için hem genç nesil için. Hani bu çocuk adam olmaz diyor bazı, böyle dersleri iyi değilse matematiği falan. Halbuki her insan bir dahidir. Gerçekten parmak izimiz nasıl farklıysa göz retinası haritası her insanda farklıdır. Beyin hücreleri de farklıdır. Ve her insanın başka insanlarda olmayan özellikleri var. Biz bunu fark etmeliyiz. Yetişkinler olarak, anne babalar olarak çocuğumuzun veya kendimizin hangi yönleri çok iyi? Şimdi Howard Gardner diye bir psikolog çoklu zeka teorilerinden bahsediyor. Bu şu an dünyada çok yankı buldu. Çok güzel tepkiler aldı. Eğer matematiği çok iyi değilse IQ'su, zihinsel zekası, ki ben burada da yine eğitimle ilişkilendiriyorum. Mesela çocuğun ilkokul öğretmeni gerçekten onu sevmemişse, ilgilenmemişse veya okul değiştirmişse, ortama adapte olmamışsa, bir takım ailesiyle sorunlar yaşamışsa çocuk ilgilenmeyebiliyor. Bu onun zeki olmadığını göstermiyor kesinlikle. Bununla beraber sportif zekası vardır veya sosyal zekası vardır. İnsanlarla çok iyi diyalog kurabilir. Onunla ilgili bir eğitim alıp onunla ilgili mesleklere yönlendirilebilmeli.
Pardon, burada hatırıma gelen bir şeyi paylaşmak istiyorum. Hocamız da daha önce bahsetmişti. Bildiğiniz gibi Edison'du sanırım herhalde. Evet. Gerizekalı diye okulda annesine teslim edilmiş. Bu çocuğunuz gerizekalı, uyum sağlayamıyor. Ama annesinin ona dediği bir laf var. Diyor ki hayır diyor, siz çocuğumun değerini bilmiyorsunuz. Okuldan alıyor ve daha sonra ismi hafızamızda unutulmayacak bir bilim adamı oluyor. Doğru mu hocam?
Evet, Einstein benim bildiğim kadarıyla matematik öğretmeninin Einstein hakkında raporu var, resmi bir rapor. Bu çocuk asla cebiri anlayamaz, rehabilitasyon merkezine gitmesi lazım, öğrenme özürlü diye. Ama annesi çocuğunu motive ediyor, elinden tutuyor, diyor ki bunlar seni anlamadı, gel biz öyle bir çalışma yapalım ki senin ne kadar akıllı bir çocuk olduğunu görsünler. Einstein diyor ki o gün anneme İnandım diyor. Annem bana dahi olduğumu söylüyordu. Tabi bunu söylerken her öğretmen böyledir demiyoruz. Kesinlikle gerçekten öğrencisini çok iyi motive eden öğretmenlerimiz var. Burada ısrarla şunun üstüne basmak istiyorum. Yani her insana biz bir dahi gözüyle bakmamız lazım. O dehasını açığa çıkarmamış olabilir. O yeteneğini fark etmemiz lazım. Müzik zekası çok iyi olabilir. Beethoven'a yaptığım müzik kapı gıcırtısı gibi demiş öğretmeni ama vazgeçmemiş. Tekrar et ustalaşırsın sözü var. Tekrar ahsen velevkane 180. Birçok bildiğimiz futbolcu, basketçi falan var. Mesela Michael Jordan'ın bir hatırası var. Annesi sürekli atış yaptırmış. Yani şunu söylemek istiyorum. Öncelikle bu iş İstisnai insanlarda değil, bu deha. Allah doğuştan herkese 100 milyar sinir hücresi veriyor. Bu iş yetişkinlerin, eğitimcilerin özellikle çocuklar için fark etmeleri lazım. Öyle yaklaşmaları lazım. Benim bu çocuğum dahidir. O zaman bunun dehasını açığa çıkarmak için onu çok iyi yönlendirmeliyim. Yetişkinler için de şöyle demeli: evet, ben bir dahiyim. Dehamı en iyi şekilde nasıl kullanabilirim? En aktif olabileceğim yer, en başarılı olabileceğim alan ne? O konuda çalışmalarımı yapmalıyım. Mesela Frank Jacko diye bir kum gösterisi sanatçısı var. Belki duymuşsunuzdur. İnternette çok var. 10 dakikalık gösterisine 100 bin dolar alıyor. Yani resim yapma yeteneğini, hatta çocukken kumlarla oynama yeteneğini Frank Jacko'nun iyi bir yönlendirmeyle bir sanata dönüştürmüş. Yani
pardon, bizde olsa bırak çocuğun bu kumlarla ne uğraşıyorsun, evet, der anne baba, işte çocuğun dehasını köreltir.
Şimdi bunu mesela hani bizde de çok süper dahiler var. Bizim özellikle İslam'ı çok iyi anlamış, tasavvufu çok iyi idrak etmiş insanlar çocuklarını çok iyi yetiştiriyorlar. Ben onu görüyorum, iyi bir eğitimli anne baba. Bizde de çok güzel örnekler var. Şimdi şu çok önemli. Biz çocuğumuza veya kendimize veya eşimize hep bu gözle bakmalıyız. Yani ben şu an dahilere hitap ediyorum. Evet. Bunun bilinciyle konuşuyorum. Gerçekten insan o gücün farkına vardığında biz buna içindeki dehayı keşfet diyoruz. O keşfi yaptığında efendim çok güzel işler açığa çıkarabiliyor. Şimdi bunun için özellikle ilk söyleyeceğim şey glikozlu besinler, saf glikoz içeren besinler tüketmeliyiz. Mesela gerçi soruları şimdi alacağız birer birer. Birçok iş dünyasında verdiğimiz seminerlerde işte öğrencilerin, anne babaların, iş adamların şeyi. Hocam işte çok iyi hatırlayamıyorum, hafızam çok zayıf falan. Öncelikle beyin şöyle bir sistemle çalışıyor. Ne düşünürseniz beyin onu gerçekleştirmek için çalışıyor. Yani siz mutsuz olmak istemiyorum düşüncesiyle hareket ederseniz beyin mutsuzluğa odaklanıyor. Yani bu sistemi çok iyi çözmek lazım. Evet. Veya işte ben başarısız olmak istemiyorum dediğinizde başarısızlığa odaklanıyor. Unutkanım dediğinizde unutkanlığa odaklanıyor. Ne yapmak lazım? Şöyle de doğru değil. Unutkanım ama ben yok canım çok zekiyim, çok hafızam çok iyi deyip kendimi mi kandırayım? Değil. Sadece daha güçlü bir hafıza istiyorum. İşte daha başarılı olmak istiyorum. Daha mutlu olmak istiyorum. Yani hedefe odaklanmak lazım. Ve beynimi daha etkili nasıl kullanabilirim? Bu soruyu sormak lazım. Bununla ilgili yöntemler söyleyeceğim. Ama öncelikle beynimizi çok iyi beslemeliyiz. Bu da aç karnına beyin işte bir avuç kara üzüm mesela veya 21 tane sünnet yerine gelsin diye bunu ben çok önemsiyorum. 21 besmeleyle biz mesela üniversiteye hazırlanırken çok ninem tavsiye ederdi. Gerçekten çok etkisi var. Tabi o glikozu falan bilmiyordu ninelerimiz ama peygamberimizin hadisi veya sünnetinden yola çıkıyordular. Kara üzüm saf glikoz içerdiği için beyni ezberi, hafızayı açar, beyin gücünü etkili kullanmayı sağlar. Muadilleri var. İşte mesela saf bal gerçekten saf glikoz içerir. Kayısı, incir, hurma, haç hurması. Bunları aç karnına özellikle bol bol tüketmeliyiz. İkincisi de bunu mesela belki çok basit geliyor ama oksijeni, yani mesela bir çocuğun solunumuna baktığımızda çocuk diyaframdan nefes alır verir. Ama biz göğüsten alırız. Hele yoğun yaşıyorsak, stresli yaşıyorsak hızlı nefes alışveriş yaparız. Bu aslında doğru değil. Doğrusu nefesi derin almak, diyaframı kullanmak, karını şişirerek alıp çok yoğun bir oksijen almak. Ciğerlerimize tam oksijeni almak ve gerçekten bol bol oksijen almak. Bu da çok ciddi zihni açıyor, hafızayı açıyor, dehamızı, zekamızı en iyi şekilde kullanmak için çok güzel bir yöntem. Mesela bir belgesel de izlemiştim. Bir soru soruyorlar böyle 10 tane 20 tane dinleyicilere, ankete katılanlara. Sonra yarım saat boyunca oksijen veriyorlar. Ve aynı ayarda yine soru soruyorlar. O kişilerin başarı oranının %50 arttığı gözlemleniyor. Evet. Bilgi değişmiyor. Zaman da değişmiyor. Bir yarım saat oksijen verdiklerinde. Mesela omega verdiklerinde. Bu da yine çok ilginç bir belgeselde izlemiştim. Bu kanallarda falan özellikle belgesel kanallarında çok ciddi beyinle ilgili çalışmalar çıkıyor. Çocuğa omega veriyorlar. Cevizde omega çok var. Ben cevizi mutlaka öneriyorum. Balıkta var, cevizde var. Omega mutlaka kullanmalı. Mutlaka her gün 2 tane ceviz, en azından 2 veya 3 tane ceviz yemeli kişi. Müthiş bir zeka açıcı bunlar. Bununla beraber mesela baharatçılarda çok ucuz, çok bilinmeyen bir şey ama gerçekten ak günlük reçinesi diye bir Böyle gri bir reçine var. Böyle Marmara bölgesinde, Balıkesir'de bu akgünlük ağacının reçinesi. Ondan böyle mercimek büyüklüğünde 3-5 tane günde yutulursa eğer, hafızayı böyle müthiş açıyor. Bu fiziksel, yani beslenmeyle alakalı kısmı.
Evet, ispatlanmış.
Tabii bilimsel bu, çok rahat bir şekilde. Mesela nane yağı koklamak, günde böyle 5-10 kez nane yağı, baharatçılarda yine çok rahat bir şekilde. Ben aynı zamanda gıda mühendisiyim.
Evet.
Onu da beyin uzmanlığının yanında. Doğru. Müthiş bir uyarıcıdır. Nöronlarımızı acayip uyarır. Biz üniversitede finallere falan çalışırken kahveyle sabahlardık işte saatlerce. Halbuki kahve hemen ardından agresif yapıyor kişiyi. Tabii kahve çok zararlıdır, bağımlılık yapar. Kesinlikle, ama nane yağı kullandıkları zaman dehşet bir şekilde böyle acayip bir uyarıcı, hem doğal, hiçbir yan etkisi yok ve müthiş bir şekilde zihni açıyor, hafızayı açıyor. Yine bunu kullanarak fiziksel olarak, biyolojik olarak nöronlarımızı daha etkin bir hale getirebiliriz. Bu da yine zihni etkin kullanmak için önemli, tavsiye ettiğim konulardan biri.
Hocam, bir iki soru var. Ekranda geçmeden onları iletelim. Beyinle ilgili. Şamil kardeşimiz diyor ki, kendisini tanıyoruz Maraş'tan. Teknoloji, hazır bilgi beyin gücümüzü ne denli etkiliyor? Çünkü her şeyi teknoloji kullanıyoruz. Hani bazılarında görüyoruz artık, işte 5'ine 7'yi bile çarpsa veya 2 rakamla bir sayıyı çarpsa, deseniz ki 2 ile 13'ü hemen hesap makinesiyle çarpıyor. Artık birçok kardeşimiz, ben öyle tahmin ediyorum ki, bugünkü teknolojiyle yetişen bölmeyi, küsuratlı bölmeyi yapamayacak durumda. Bunu bir sormuş. Teknolojinin beyin gücümüzü etkilemesi, bilgisayarı, her şeyi bilgisayara havale ediyoruz. Evet, beyin gücümüzü geliştirebilir miyiz? Bunu nasıl yapabiliriz diye. Evet, insan bu beyni kullanmak elinde mi değil midir diye İsmet Akgül kardeşimizin de bir sorusu vardı. Evet, yine bir ayrı bir soru. Altıncı hissin beyinle alakası nedir?
Buyurun. Evet, şimdi İngilizler Hindistan'ı işgal ettiklerinde onlara logaritmik cetveli falan ezberletmişler okullarında. Başka şeylerle uğraşmasın, özgürlüğü düşünmesin diye çok yoğun bir şekilde ezber bilgi vermişler. Onlar da tabii ezberlemişler. Şimdi Hindistan yazılımda dünya devlerinden biri. O ezber, o formül ezberini falan kullanabiliyor. Çok iyi kullanıyorlar. Einstein diyor ki, yani ben bir sözlükten alabileceğim, bir formül kitabından alabileceğim bir formülü ezberlemem. Hazır bulabileceğim bir formülü ezberlemem. Ama o formülle ilgili neler üretebileceğimle ilgili kafamı çok yorarım. Yani hayal gücü bilgiden daha önemlidir diyor. Yine Einstein'ın bir sözü var. Şimdi teknolojiyi bilgi olarak düşünürsek, hazır bir bilgi var. Ya bunu kullanmamız lazım.
Evet.
Ama insan beyni şöyle bir şey. Mesela yine Gazi Yaşargil profesöre soruyorlar ki, İnsanla bilgisayarı kıyaslarsak insan beyni mi daha üstündür, bilgisayar mı? Elbette ki diyor, insan beyni daha üstündür. Bilgisayar 1-0 formatında iki boyutlu çalışır. İnsanın 11 boyutlu çalışan bir zihni var. Çok dehşet bir şey bu. Yani 11 boyutlu, mesela sirklerde jonglörler çok farklı hareketleri aynı anda yaparlar. Bu beynin ve bedenin çok ilginç bir, tabii çok çok yönlü çalışmasıdır. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Biz bilgiyi çok iyi kullanabilirsek, teknoloji, yani evet, bilgi olarak mesela bir internet bizim için çok önemli. Çünkü mesela insanlar araştırmalar yapıyorlar, efendime söyleyeyim, tecrübelerini yazıyorlar. Mesela bir evlilikle ilgili bir, diyelim, kitap okuyorsunuz. Adam yıllarca evli kalmış veya işte bir sürü evli çifti dinlemiş, mutluluk sırlarını, mutsuz olma nedenlerini yazmış. Siz bunu okuyarak bir adım önüne başlayabilirsiniz. Mesela şöyle bir küçük bir şey vereyim.
Tamam.
Mesela ilk gün hanım yemek yapar ve ilk sorusu şudur: nasıl olmuş yemek? Erkeklerin %99'unun cevabı anneminki daha güzel olmuş. Yani evliliğin kökine dinamit baştan daha ilk gün. Halbuki tuzlu olabilir, yağlı olabilir, yağsız olabilir, tuzsuz olabilir, kötü olabilir. Asla bir erkeğin evlendiği zaman hanımının yemeğini annesiyle kıyaslamaması lazım. Tam tersi bir...
Hocam, o da ayrı bir sohbet konusu.
Evet. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. O bilgiyi kişi çok rahat alabilir. Fakat bir televizyon izlemek mesela. Çünkü televizyonda düşünmeye vakit kalmıyor. Direkt hızlı hızlı efektler, sahneler, şunlar bunlar. Beyin hantallaşıyor. Onun için ben televizyonu gerçekten azaltmaktan yanayım, az izlemekten.
Evet, çok
bununla önemli. Beraber bilgisayarın ve televizyonun yaydığı negatif enerji, radyasyon da tabii zararlı. Bundan korunmak için işte ona göre ekran kalitesini, ekran koruyucusunu veya işte ona göre gözlükler, evet, veya sağlık açısından işte mesela cep telefonunu çok kulağa yakın tutmamak gibi, evet, bilgisayara çok uzun süre bakmamak gibi bir takım yöntemler alınabilir. Ama teknoloji kullanılırsa, iyi kullanılırsa, dehamızın daha iyi açığa çıkmasıyla bence katkısı var, öyle düşünüyorum.
Ben bununla ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum kendimde fizik mühendisi olduğumuzdan dolayı. Şimdi sayın değerli hocam, bugünkü teknoloji, internet, bilgi bankası her açıdan faydalı ve zararlı, iyi ve kötü. Bunu ben şuna benzetiyorum: yere dökülmüş bir yem gibi, herhangi bir faydalı bir yiyecek gibi. Tozun toprağın içerisinde siz onu eğer ayıklar alırsanız, iyi tarafını alırsanız güzel. Yok o şekliyle alırsanız o manada iyi de kötü bilgi de geliyor. Yani her tür bilgi yüklenmiş. Bu arada yine sorular çok, sanırım biraz da soru odaklı gideceğiz. Çay ve sigaranın etkisi nasıl demiş. Bir kardeşimiz diyor ki ben beyin üzerine etkisini sormuş. Biri de ben çok unutkanım diyor. Değerli kardeşimiz, ben de kursa gitmeden önce unutkanım zannediyordum ama onunla ilgili bir taktik de var. Onu hocamız size açıklasın. Evet, sonra yine bir şey var. İki tas iyi gelirmiş. Günde iki tas kahve zararlıymış. Kahveyi açıkladık kardeşler. Kısa vadede uyarıcı etkisi var ama uzun vadede zararlı. Evet, çay ve sigaranın etkisini hocamızdan dinleyelim.
Şimdi yani sigara yani gerçekten çok büyük zararı var. Bir, beyin oksijenle açılıyor. Hücreler oksijenle yenileniyor, güçleniyor. Tam tersi dumanla, tozla, oksijensizlikle binlerce beyin hücresi ölüyor. Biz onun farkına baştan varamıyoruz ama binlerce hücremiz gidiyor. Yani insan öldürmekle sigara içmek bana göre aynı kategori. Yani birinde gerçekten belirgin bir ölüm var, birinde hücre ölümü söz konusu. Ben çok zararlı olarak görüyorum. Çayı da bizim Erzurum özellikle çok çay tiryakisi, ben de çok çay tiryakisiydim, mümkün mertebe azalttım. Taze çayın olumlu etkisi var, özellikle açık çayın zihni uyarıyor yine, ama çok içmek zararlı, buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Daha çok bitki çaylarını öneririm. Mesela bir zencefil çayı mutlaka günde bir fincan, iki fincan zencefil çayı içilmesi gerekiyor. Hem sinirleri kuvvetlendiriyor, hem vücuda bir dinçlik veriyor. Hücrelerin sağlam olmasını sağlıyor. Bu da çok önemli.
Arzu ederseniz bir ilahi arası verelim. Hocamız da bir bardak çay içsin. Ondan sonra sorularla ilgili yine zaten 3 kısım konumuz. Öyle tahmin ediyorum bu biraz daha taşacak. Belki de ikinci bir program da olabilir ama gidişata göre bakalım. Değerli kardeşler, yeşil çayı sormuş. Hemen o sorunun cevabını alalım hocam.
Yeşil çayı çok tavsiye ediyorum kesinlikle. Yeşil çay da yine zihni uyarıyor.
Tabii kişi yiyeceğine içeceğine dikkat etmeli değerli kardeşler. Peygamber Efendimiz'e yabancı bir yere gidiyor ve bir doktor bir kişiye hediye ediyorlar. Gelip İslam'a, Müslümanlara hizmet etsin. Aylarca, evet aylarca kalmasına rağmen hiç hasta gelmiyor. Ve gelip sorduğu zaman malumunuz Efendimiz şunu diyor: bu insanlar hastalanmıyor mu? Diyor ki bizim insanımız, ümmetim açlık canına tak edinceye kadar sofraya oturmazlar ve sofradan tam doymadan kalkarlar. İşte Peygamber Efendimiz'den bakın sağlığımız hakkında en temel kural. Gerçekten bugün biliyorsunuz kilo birçok hastalığın, birçok sıkıntının baş düşmanı. Sigara içmekte dini boyutuyla sorarsanız bana mekruh olduğu İslam alimlerinin bu konudaki çoğunluğun ittifakı haram değil ama mekruh. Evet, Müzehibe kardeşimizin sorusunu altlarda kaldı. Ekranda hızlı geçtiği için ama görüyorum. Evet. Günümüzde çocuklar sürekli teknolojiyle iç içe olmalarına rağmen mi demiş? Niçin zekaları eskiye oranla dağınık ve geri? Az önce hocamız bahsetti veya bahseder mi? İlahiden sonra mı?
Yani bu dikkat dağınıklığının en önemli sebebi psikolojik olarak bir, mesela oyuncaklarının çok olması. İki, özellikle zapping denilen bir şey var. Hani bir kanalda uzun süre kalmama, bir filmi, bir diziyi uzun süre dinlememe, o dikkati dağıtıyor. Yani bir şeyi giriş, gelişme, sonuç şeklinde beyin böyle bir işlem çalışması var. Siz hepsini yarım bıraktıkça bu sefer hiçbir şeyden tad almamaya başlıyor ve sürekli zappingleyerek, yeni bir şeye atlayarak beyin sistemini tamamlamadığı için dikkat dağınıklığı söz konusu. Bunun asıl sebebi bu. Yani teknoloji değil. Teknolojiyi iyi kullanamamak bence sorun. Tabii bu burada söylenilen her şeyin mesela illa budur tarzında bir kastım da yok. Benim şu ana kadar algıladığım hocalarımızla, biz 11 ayrı ülkeden hocayla çalıştık. Gerçekten alanında isim yapmış insanlar. Yüzlerce, bu şeysiz yalansız, bu yüzlerce dediğim 2000'den fazla okuduğum kitap var bu alanla ilgili. Çok hızlı okurum, hızlı okuma eğitmeniyim. Yani teknoloji değil sorun. Bana göre teknolojiyi iyi kullanamamak, araştırmamızı tamamlayamamak, sürekli oradan oraya zıplamak zihni dağıtıyor. Buna dikkat edebiliriz.
Evet, ilahiden sonra devam ediyoruz kardeşler. Evet. Kur'an-ı Kerim'i hıfz ettiğini duymuştuk. Evet, bu konuyla, hafızayla ilgili hocamızın görüşlerini dinliyoruz. Konu anlatıldıktan sonra da o arada sorulara geçeceğiz. Ama önce bir konu anlatımı bitsin, ondan sonra sorulara geçelim. Buyurun hocam.
Şimdi beynin kısa süreli, orta süreli ve uzun süreli hafıza merkezleri var. Bu bilgisayarın hard diski ve masaüstü kaydı gibi bir şey. Hard diske almadığınız bilgi zamanla kaybolabiliyor. Şimdi uzun süreli hafıza için, yani o işte Kur'an'ı ezberlemek, bir sürü maddeleri ezberlemek, bunları hatırda tutmak için bir takım yöntemler var. Öncelikle o dediğim besinleri kişi kullanmalı. Bununla beraber mesela beynimizin sol lobu ve sağ lobu farklı sistemle çalışıyor. Sol lobu mesela sayılarla düşünür, sağ lobu resimlerle düşünür. Uzun süreli hafıza sağ lobda alakalı. Siz söylenilen maddeleri, ezberleyeceğiniz maddeleri bir şekilde görselleştirirseniz veya hikayelendirirseniz veya duygu yüklerseniz veya onu bir film gibi, zihinde bir klip gibi, bir animasyon şekline dönüştürürseniz bunlar hatırda daha uzun süre kalır. Şimdi mesela şöyle bir küçük bir örnek bahsedeyim ben dinleyicilerimize, daha böyle faydalı olur. Mesela şimdi 20 tane kelime söylesem, işte şöyle sırayla, bunu yazmadan akılda tutabilirler mi? Böyle bir kendilerini denesinler. Mesela bir kalem, iki kuğu, bildiğimiz kuğu, bu gölde yüzen güzel hayvan, üç martı, dört yelkenli, beş eldiven, altı askı, yedi uçurum, sekiz gözlük, dokuz balon, on sopa ve top. 10 tane, mesela 10 tane dedik. Şimdi mesela bunları sırasıyla ezberlemek belki hani öyle bir neydi, iki neydi, işte yazılı olsa belki birkaç kez tekrar etsem falan. Ama mesela şekil olarak düşündüğünüzde bir kalemi dik tuttuğunuzda bir şeklini alıyor. İki, bir kuğunun efendime söyleyeyim duruşu resim olarak görürseniz ikiye benziyor. Bir martının kanat çırparken resmedildiğinde veya bir yelkenlinin yelkeni evet dördü gösteriyor. Bir eldiven beş parmak var. İşte askının o alt kısmı elbiselerimizi asacağımız altıya benziyor. Uçuruma uzaktan bakıldığında yedi şeklinde. Evet. Sekiz mesela bir gözlüğü dik tutarsanız sekiz görünümünde. Bu bir şekille ezberleme. Mesela bunu biz tabii bu şu an yani bu başlı başına bir kolu da biz böyle potpori şeklinde bir şey yapıyoruz anladığım kadarıyla.
Ama eminim şu anda bu şekillendirme ile bile bazı kardeşlerin hatırlayacağını tahmin ediyorum. Kardeşler ekrana yazmadık. Ben bir iki tanesini soracağım size. Mesela 2 neydi, 3 neydi? Hocamızın verdiği örnek içerisinde şekillerden, hafızalardan 2 ve 3'ü acaba bilecek olanlar var mı? Yani ikinci kelime neydi? Üçüncü kelime neydi? Şeklinden hatırlayarak, bir şeyleri endeksleyerek, bir şeylerle ilişkilendirerek hatırlamak daha kolay oluyor.
Mesela başka bir yöntem hikayelendirme yöntemi olabilir. Diyelim ki bazı tarih maddelerini veya efendime söyleyeyim ezberlenecek şeyleri hikayelendirebiliriz. Mesela nedir? İşte bir işte Erzurum Kongresi'nin sonuçları veya işte Mondros Ateşkes Antlaşması'nın sonuçları. Bu tip şeyleri mesela bir hikayeyle hikayelendirerek bir film gibi zihnimizden geçirerek o maddeleri efendim ezbere alabiliriz. Bununla ilgili tabi aslında bir oturum yapsak çok daha iyi olur.
Mesela hemen yani bir şeylerle ilişkilendirince, formülize edince hocam hemen hatırladılar. 7'yi evet. Dedik mesela hemen. Herkes evet uçurum diye. Şamil abi şaşırmayalım demek ki dikkat edelim.
Evet. Şimdi mesela bir de abartıları yani beyin mesela olmayacak mantık dışı bir şekilde bir abartı yaptığımızda ezberleyeceğimiz şeyle ilgili o abartılar da akılda kalıyor. Şimdi mesela ben şöyle bir faydalı olsun diye diyelim ki 10 tane hadis ezberlememiz gerekiyor veya 20 tane hadis ezberlememiz gerekiyor. Hatta böyle bunun için bir oturum da yapabiliriz. Ama mesela hemen şöyle sırasıyla kardeşlerimiz yazmadan direkt akıllarında tutabilecekler. Mesela diyelim ki hadisleri siz söyleyin veya mesela
mümin müminin kardeşidir. Birinci
mesela hadisiniz. Duyuluyor değil mi ses? Tabii, mümin duyuluyor. Müminin kardeşidir. Mesela mümin müminin kardeşidir. Bu birinci hadisimiz olsun. Hı. Birinci bizim biraz önce söylediğimiz şey bir kalemdi. Kalem. Evet. Kalemle biz mümin müminin aynasıdır hadisini bir böyle abartılı bir şekilde resimleyeceğiz veya bir hikaye kuracağız veya bir resim, bir portre, bir klip, bir çizgi film şeklinde bir şey oluşturacağız ki onu hatırımızda kalsın. Bunun anlatması biraz böyle uzun gibi gözüküyor ama sistemi anladığınızda inanın çok kolay. Ben İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin dersine girmiştim. Dediler ki hocam biz bir yılda 40 hadis ezberletiyoruz. Dedim ben size 2 saatte 40 hadisi ezberletirim. Öğrencilerinize de bunu öğretin. Çok tutulmuştu o dersim. Çok beğenilmişti. Yani mantığını anladınız mı? Tamam. Mesela bir ayna kelimesi aklımıza geldiğinde mümin müminin aynasıdır cümlesi, hadisi aklımıza gelecek. Bunun bir numaralı hadis olduğunu anlamak için de aynayla kalemi resimleyeceğiz. Mesela kalemden yapılan bir ayna düşünelim. Çerçevesi, askısı kalemle oluşan. Gözünüzü kapatıp bir resimlediğinizde mümin müminin aynasıdır hadis buydu. Birdi bu hadis. Bir deyince kalem, kalemden oluşan ayna ve mümin müminin aynasıdır hadisi aklımıza gelebilir. Uzun süreli hafıza bu tip yöntemle ezberlemenin bir özelliği de şu: çok uzun süre akılda kalır. Yani gerçekten aylarca bu hatırlanabilir. Biz bazen gösteriler yapıyoruz işte sahnede. Günler, haftalar, aylar sonra bir izleyicimiz yolda rastladığında veya kursa geldiğinde, hocam diyor, ben işte şu 20 tane şeyi hatırlıyor musunuz, merak ediyorum. Gerçekten 20'de 20 olmasa da 20'de 18-19 hatırlanabiliyor bir kez söylenmesine rağmen. Şimdi ikinci hadisimiz, mesela hadis kitabından Rufai Bey bakıyor. Diyelim ki namaz dinin direğidir, evet, olsun. Evet. Namaz dinin direğidir. Şimdi ikinci nolu bizim ezberimizde, hatırımızda olan şey ku, direkle ku. Mesela direğe sarılmış veya direğe tırmanan bir ku düşündüğünüzde, evin direği, hemen oradan direk aklınıza geldiğinde iki nolu hadis, namaz dinin direğidir hadisini ve sayısını, rakamını bile hatırlayabilirsiniz. İşte üç nolu hadis diyelim ki,
mesela müminin ferasetinden kork çünkü o Allah'ın nuru ile bakar.
Evet, mesela müminin ferasetinden kork çünkü o Allah'ın nuru ile bakar. Martı. Şimdi mesela bu tabi benim hikayem veya resmim, siz kendiniz de resimleyebilirsiniz. Mesela martı, Allah'ın nuruyla bakmak veya feraset, bunlar soyut kelimeler. Bunlar zihinde resimlenemiyor soyut haliyle. Ama mesela nuru bembeyaz bir ışık gibi düşünürsek eğer, yani illa öyledir demiyorum, bir resimlememiz lazım. Onur gibi, aşk gibi, böyle soyut kelimeleri, felsefe gibi kelimeleri somutlaştırıp resimleyebilmeliyiz ki aklımızda kalsın. Onun için martının mesela bir mümin kişiyle, bir aklınıza bir mümin denilince kim geliyor? İşte kendiniz gelebilirsiniz, bir dostunuz, bir alim gelebilir. Martıyla onu örtüştürebilirsiniz. Onun bir martısı olduğunu, martıları beslediğini ve o martının böyle bembeyaz bir ışıltılı, bir böyle nurani bir varlık, öyle bir resim yaptığınızda, 3 dediğimde martı, martı dediğimde o nurani varlık, müminin ferasetinden korkun çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Bakışındaki o bembeyaz ışıltıyla martıyı birleştirdiğinizde o hadisi de yine hatırlayabilirsiniz. 4. hadisimiz ne olabilir? Evet, mesela?
Allah'tan kork ve evlatların arasında adaleti gözet.
Evet, 4 yelkenli. Mesela tanıdığınız sizin kendi kardeşleriniz, babanız olabilir. Bir yelkenliyle işte giderken denizde bir alim zat diyor ki babanıza, işte Allah'tan kork, evlatların arasında adaletle gözet, adaleti gözet diyor. Yelkenli aklınıza geldiğinde o alimle deniz yolculuğunuz, alimin de babanıza Allah'tan kork, evlatların arasında adaleti gözet dediğini çok rahat hatırlayabilirsiniz. Tabii bu böyle gider. İsterseniz bir 10 tane yapalım. 5.
Fazla olur. Belki konumuz şöyle.
Tamam.
5. Allah katında en menfur, yani en çirkin helal kadın boşamaktır.
Evet. 5. Eldiven demiştik. Mesela bir hanım, Allah'ın hoşlanmadığı bir helal. Dolayısıyla tabi bu bir boşanmış çift düşünebilirsiniz. Böyle kendi eşinizi boşadığınızı sakın düşünmeyin. Allah korusun. Allah saklasın. Boşanmış bir çift. Adamın eldiveni var. Eldiveniyle hanımını böyle boş ol diye ittiğini düşündüğünüzde. Helal ama Allah'ın hoşlanmadığı bir helal. Şimdi bunu çoğaltabilirsiniz. Bunun farklı yöntemleri var. Bununla ilgili çok ilginç kitaplar var. Ben mesela çok etkilendiğim, beğendiğim, aynı zamanda beraber eğitim aldığımız bir arkadaşımızın kitabını önerebilirim. Bülent Şenyürek var, Hafıza 5000 diye. Gerçekten çok ciddi, Şenyürek okuyarak Hafıza 5000. Mesela Akis Yayınlarından çıktı. Güzel bir eser. Bunun dışında mesela Sinan Yılmaz var. Kendisi de bir ilahiyatçı. Bence setleri faydalı olur. hafızaeğitimmerkezi.com diye bir sitesi var. Oradan ulaşabilirsiniz. hafızaeğitimmerkezi.com. İsterseniz onu da yazabiliriz. hafızaeğitimmerkezi.com. Ayetleri ezberlemekten bahsediyor. Bir sürü İngilizce kelime ezberlemek. Böyle bunun yöntemlerini daha geniş bir şekilde anlatıyor. Ama şunu çok ısrarla kardeşlerimizden, dinleyicilerimizden istirham ediyorum. Biz 1998 yıllarında ben ilgilenmeye başladım. 2003 yılında da profesyonel eğitimler almaya başladım. O gün bugündür devam ediyoruz. Ve benim sadece işim bu. Yalnız şöyle bir şey var. 98 yılında biz birkaç arkadaş böyle bir seminer dinlemiştik. O gün ben o seminerden neden olmasın diye çıktım. Neden ben işte orada bir sınırsız güç diye bir kitap söylemişti semineri veren uzman. Gittim hemen o kitabı aldım. Bunu çok önemsiyorum. Orada birçok arkadaşım da vardı. Çok tanıdığım insanlar vardı. Ya adam atıyor falan. Ya mümkün değil ya. Nereden öyle 1000 tane kelimeyi nasıl insan ezberler kardeşim, bu kafa bu falan. Çok yorum yapıldı. Ben neden olmasın deyip eğitimlerine katıldım. Mesela orada bir örnek var, çok ilginç. Bunu çok ısrar ediyorum. Yani bizim Allah'ımız var, bizim imanımız var. Yani Allah kulumu kerametli yarattım diyor, Adem oğullarını. Yani birçok gizem var, henüz daha keşfedilmemiş birçok olay var. Orada diyor ki kitapta, ben diyor hızlı okuma kursuna gittim, bir yılda 300 kitap okudum. Biz bunu 5 arkadaş konuşuyoruz. Diyor ki arkadaşlarım, ya diyor atıyor bu adam, 300 kitap okunur mu? Biz haftada bir kitabı bile zor bitiriyoruz. Ben o zaman 2003'te Erzurum'dan kalktım, İstanbul'a gittim, hızlı okuma kursuna katıldım. O zamanın parası 500 lira masraf yaptım. Yani 500 milyon önceki parayla. Ama gerçekten hızımı 4 kat artırdım. Bu adam 300 kitap okuyor dedim, ben de niye okumayayım? Hedef koydum bir yılda 300 kitap. Bu kitapların içinde 100 sayfa da var, 300 sayfa da var. Ortalama 200 sayfa diyelim. Gerçekten 300 kitabı geçtim. Yani günde 2 kitap okuduğumu arkadaşlarım biliyorlar. İspatlı şahitlidir bu. Şunu anlatmak istiyorum. Yani bu seminerden, bu dersten, bu radyo sohbetinden veya herhangi bir kitaptan, okuduklarınızdan çıktığınızda hadi be, bu büyük bir felaket bana göre. Bir neden olmasın diye sorun bana göre. Yani bir o zencefili, o kara üzümü yemeye bir başlayın. O akgünlük tohum 10 günde 15 günde çok ciddi bir katkı sağlıyor. O kitabı bir okuyun. Aklın Gücü kitabı gerçekten çok, yani çok farklı konuları anlatıyor. Yani resim konusunda yeteneğim yok diyenler, orada bir resimle ilgili bir bölüm var. Çok ciddi resim becerisi kazanıyor. Aklı kullanmakla ilgili. Hafıza Eğitim Merkezi yine aynı şekilde. Bu tip şeylerle bir Müslüman ilgilenmeli bana göre. Gerçekten biz zihnimizi daha etkin kullanabiliriz. Daha fazla hadis ezberleyebiliriz. Bu konuda Esma-ül Hüsna ezberlenebilir. Bu tip çalışmalar yapılabilir.
Hocam o konuda zaten bizim radyo olarak bir amacımız var. İnşallah bundan sonra başlatacağız. Esma-ül Hüsna'yı hemen hemen her gün bir defa vermek ve ezberlemek. Evet. Değerli kardeşler, hızlı okuma kursuna ben de bir miktar katıldım. Ve o kısa süre içerisinde bile yine faydasını çok gördüm. Onu kendim de söyleyebilirim rahatlıkla. Pardon, hızınızı en az ikiye katlıyorsunuz. Mesela en basit bir temel kuralı vereceğim size. Sesli okursanız okuma hızınız düşüyor. Çünkü beyin ve göz birbirini çok iyi takip edebiliyor. Göz çok hızlı görebiliyor. Ama dilimizle bunu tekrar etmek yavaş olduğu için okuma hızımız düşüyor. En azından içimizden okuduğumuz zaman ve kitabı bir bütün olarak, satırları, cümleleri bir bütün olarak görmeye çalıştığımız zaman, bunu egzersizler var, hocamın sitesinde CD'leri falan var. Orada faydasını görüyorsunuz. Bunların hepsi dünya çapında kabul edilmiş bir bilim ve uygulamaları, sonuçları kanıtlanmış sonuçlardır ki bunları zaten bizler de gördük. O yüzden ilk sohbetimizde hocamızı almış olduk. Hızlı okuma bu şekilde. Tabii daha hipnoz konumuz var. Saat 11'e de doğru yayınımı bitirmeyi düşünüyoruz. Ama en önemlisi şunu gördüm değerli kardeşler. Beynimize bilerek veya bilmeyerek olumlu veya olumsuz telkinler gönderiyoruz. Ben yapamam canım, zaten ben unutkanım mesela. Bu aslında dolaylı olarak beynimize unut diyoruz. Çünkü söylenen şey, hani eskilerin güzel bir misali var. Darb-ı mesel derler. Bir insana 40 gün deli dersen deli olur, akıllı dersen akıllı olur. O yüzden sakın ola ki kendimize ben unutkanım demeyin. Hayır, o yapmışsa ben de yapabilirim. Sanırım hocamızın parolası da şuydu. Dünyanın herhangi bir yerinde bir insan beceriyle bir şey yapabiliyorsa başka bir insan da onu yapabilir diyeydi. Evet.
Evet, bu NLP'nin en önemli kurallarından biri. Şimdi özellikle şu yeni nesille ilgili birkaç şey paylaşmak istiyorum. Çünkü bu tavsiyelerimi uygulayanlar çok ciddi sonuçlar aldılar. Mesela şimdi dehanın 4 aşaması var. Yani bir kişi nasıl dahi olur? Genlerimizin, yani anne ve babamızın soyunun kromozomlardan geçen bizim üzerimizde bir dahi etkisi oluşturabilir. Çok ilginç. Yani anne veya babamızın sülalesinden, soyundan, hatta 7 kuşak ceddinden, atasından üstün performans gösteren insanlar varsa o genlerimizden bize ulaşabiliyor. İkinci evresi, yani ikinci aşaması çocuğun anne karnındaki dönemi. Yani bir çocuk anne karnında bir dahi olarak yetişebilir. Bunu lütfen çevrenizde hamile insanlar varsa, hamile kadınlar, onlara mutlaka uyarın. Çocuk 5 aylıkken annesini duyabiliyor. Yani özellikle hamile bir bayanın bu kara üzümü yemesi veya incir, işte bal şerbeti, saf glikoz, bol oksijen alması çocuğun zekasında çok çok etkili. Ve en önemlisi de anne karnındayken çocuk annesini duyduğu için, annesi ona kitap okusa, okuduğu her kelime çocuğun zihnine kazınıyor. 7 aylıkken de, daha dünyaya gelmesine 2 ay varken, babasını ve çevredeki sesleri de duyuyor. Şimdi yani benim fikrim, İmam-ı Azam gibi zatların doğar doğmaz hafızlığı bilinen zatlar. Yani işte Allah'ın bu bir işte mucizesi diyebilir. Hani bunu bilim şöyle açıklıyor. Yani İmam-ı Azam'ın babasıyla annesinin hikayesini biliyorsunuzdur. Bir elma ısırdı diye babası yıllarca şey yapabiliyor, hizmet edebiliyor. Ve bunun karşılığında o hizmet ettiği kişi diyor ki, benim bir kızım var, işte sağırdır, kördür, topaldır, onu alırsan hakkımı helal ederim. O kabul ediyor, yeter ki hakkını helal et diye. Oradan işte ilim ehli bir hanım, babası da alim, kızın babası da alim. Evet. Ve o ilim meclisinde İmam-ı Azam, mesela düşünün ki o alimler ayda bir hatim, günde bir hatim dinliyorlar. İlim sohbetiyle büyüyorlar. Bizim gibi televizyon jingle'larıyla, reklamlarla falan değil. Dolayısıyla o beyin defalarca bir şey, beynin şöyle bir özelliği var. Bir şey çok tekrar edilirse o bilinçaltına kazınır. Hatta bir, yani bu belki böyle görsel daha iyi açıklanır ama bununla ilgili belgeseller var. Bir şeyi mesela Allah'ı çok çok zikredin diyor Rabbimiz. Mesela bir şeyi defalarca söylediğinizde beyin o kıvrımları var ya, cevize benzeyen. O kıvrımların şeyinde iz yapıyor. Çok ilginç bu. Tekrar edilen şey, çok düşünülen şey orada iz yapıyor ve o nöronlarımızla eyleme geçiyor. Bilgiler de o nöronlarda saklı. Siz bir ilahiyi, bir Esma-ül Hüsna'yı, bir Kur'an-ı Kerim'den aşırlar veya ilim sohbetlerinde konu müzakere ederken çocuk alıyor hafızasına. Bediüzzaman Said Yunus Hazretlerinde de böyle bir şey var. Allah dostlarına ledün ilmiyle verilen hafızayı bahsetmiyorum. O ayrı bir şey. O ayrı bir güzellik. Onu evet, Hacı Mevlüt Baba gibi zatlar, Hacı Ahmet Baba gibi zatlar, o kısmı değil. Ama onun dışında insanlar bu sohbetleri yapa yapa, aileler mesela, ben sistemli bir şekilde Kur'an açılırsa, mesela bir bilgisayardan da açılabilir. Hı-hı. Çocuk 7 aylıkken, daha dünyaya gelmesine 2 ay kala, bu tip şeyler onun ezberine, beynine nakşedilebilir. O çocuk ilk hemen cümlesi o ayet olabilir. Bununla ilgili çok örnek var.
Zaten hocam meşhur darbi mesel var ya, ettekraru ahsen velevkane, evet. 180. Belki baba sohbetlerinde çok bahsedir. Evet.
Bir de çocuğun 6 yaşına kadarki dönemi var. Buna birçok bilim adamı 3 yaş diyor. Bilinç oluşmadığı için ön yargı, yapamam edemem duygusu yokken çocuğa ne verirseniz direkt alıyor. Ve beyin uykuda bile öğrenir. Yani siz uykunuzda bir ezberleyeceğiniz bir metni kısık sesle dinlerseniz, bunun tabi ince ayarları var ama böyle ana hatlarıyla söylüyorum yeni başlayanlar için. Mesela diyelim Yasin'i ezberlemek istiyorsunuz. Çok kısık sesli, uykunuzdayken siz o devamlı çalar olsun. Bir 5-10 günde, 20 günde çok ciddi bir şekilde Yasin'i ezberden okumaya başlayabilirsiniz. Bunu gerçekten ciddi anlamda uygularsanız ciddi bir sonuç alabilirsiniz. Yani 6 yaşına kadar da çocuğa verilen her bir bilgi, ister İngilizce kelime ezberletin, ister kitap okuyun. Mesela Kur'an meali okunabilir anne karnında ve 6 yaşına kadar. Yetişkinler için de 6 yaşından ölene kadar herhangi bir aşamada. Yani şöyle söyleyeyim, ben size desem ki bebek beyinliler, bana küsmeyin, hakaret değil bu, gerçekten bebek beyinlisiniz. Yani siz de bana deseniz ki ya bu hoca bebek beyni, bebekliğindeki beynini taşıyor. Evet, sadece gelişmeyen şey, yeniden yani yaratılmayan hücre, beyin hücresi. Allah veriyor, ölene kadar onu taşıyoruz. Dolayısıyla o beyin hücrelerinin ölmemesi için, sağlıklı olması için çok ciddi emek harcamamız lazım. Çünkü Alzheimer yaşı 40'lara falan düştü, 35'lere düştü, 80'de 90'da gelmesi gereken. Ama Hacı Mevlüt Baba gibi zatlar 104-105 yaşındaydı. Ben Mevlüt Baba'yı çok iyi tanıyorum. İnsanlar ismiyle söylerdi, olayları yıllar öncesini hatırlardı. Ne bir böyle bunama, ne bir şey, gerçekten böyle çok müthiş bir hafıza. Bunun sebebi de ilim ehli yaşlandıkça sürekli okuduğu için, sürekli ibadet ettiği için, zikir çektiği için, gerçekten zihnini sağlıklı beslendiği için efendim koruyor. Beyin hücrelerimizi korumamız lazım. 6 yaşından ölene kadar da 4. evre, dehamızı çıkarabilmek için. Kaç yaşında olursak olalım, öğrenmenin yaşı yok. Mısır'da Ebu Ziya el-Musri diye bir adam var, bir alim var. Bunu çok önemsiyorum ben. Eser'de temizlik işçisiyken bir şeye kızıyor ve diyor ki ben Eser'e rektör olacağım. Yaş 60. Evet. Eser'e kayıt yaptırıyor. Okuyor, bitiriyor, akademik çalışmaya başlıyor ve 90 yaşında Eser'e rektör oluyor. Yetiştirdiği adamlardan biri Abdülkadir el-Mısri, uzun bir soyadı var. Neil Armstrong'un hocası. Neil Armstrong astronotu yetişen bir adam. Böyle yüzlerce alim yetiştirmiş, dünya çapında bilim adamı yetiştirmiş ve 60'ında karar vermiş. Biz yani üniversitede okurken de bir Güner Bey vardı, kır saçlıydı. Yani çoluğu çocuğu vardı, gerçekten adam üniversite bitirdi ve gerçekten başarıyla bitirdi. Çok var böyle tanıdığımız.
Evet, önce inanacağız, sonra planlı.
Evet, yani beyin aynı beyin, sadece aynı dikkati beyin. Yoğunlaştıracağız ve yapabileceğimize inanacağız. Ve gerekeni yapacağız. Yani o çocuk nasıl ezberliyorsa veya büyükler. Bir de Rize'de 70 yaşında Sevden Nine var. Bunu da önemsiyorum. torunları hatim okumamış diye iki tane hafız torunu var. Kızmış demiş ben hafız olacağım. 3 yılda hafız olmuş. 73 yaşında icazet aldı Rize'de. Evet 70 yaşında Kur'an'ı ezberledi. Yani böyle yüzlerce örnek var. Demek ki bilimsel olarak da beynimiz aynı beyin. Ben yok yaşlandım, unutuyorum, ezberleyemiyorum, aklıma gelmiyor falan. Hiç alakası yok. Yeter ki önce kabul edeceğiz. Besleyeceğiz, yapabileceğimizi düşüneceğiz ve yapmak için az tekrar, az konuyu çok tekrarla. Bir harika ablamız vardı. 50 küsür yaşında bir hanım, çoluğu çocuğu, koca işte evli çocukları vardı. Hocam dedi ben hep unutuyorum. Ben onunla 40 günlük bir şey hedefledim. Dedim ki bir, önce hep unutuyorum demeyeceksin. Okuduklarımı aklımda tutacağım, anlatacağım diyeceksin. Sonra bunu dedim işte bu kara üzümü falan anlattım. Bunları kullanacaksın, söz verdi. Ve dedim ki mesela 5-10 sayfayı bir seferde okuma. Mesela Kur'an ezberlerken de dedi ezberleyemiyorum. Mesela önce birinci ayeti oku. Onu birkaç kez tekrar. Sonra ikinci ayet. Sonra birinci, ikinci ayet. Ama kısa kısa. Ertesi gün falan. Yazıları da okurken yarım sayfa yarım sayfa oku demiştim. Mesela birkaç ay sonra bir karşılaştık. Hocam dedi gerçekten aklımda kalıyor. Yani işte hatta kitabın ismini falan bile bazen hatırlıyorum. Bunlar önemli şeyler. Özellikle orta yaşı geçen dinleyicilerimiz varsa çok çok önemli. Ama gençlere ısrar ediyorum. Lütfen bu tip şeyleri uygulayın. Gerçekten çok faydasını görürsünüz.
Evet ben de bir şey eklemek istiyorum. Hocamızın dediği çok doğru değerli kardeşler. Bugünkü uzmanlar özellikle beyin cerrahları şunu belirtiyor. Vücutta yenilemeyen tek şey beyin ve sinir hücreleri. O yüzden bir kişi felç olursa bu işin bir daha geri dönüşümü yok. Çünkü bunlar kendilerini yenilemiyor. O zaman beynimiz aynı beyin olduğuna göre ve Cenab-ı Allah haşa kimseye de torpil geçmemiş bu manada. Herkese aynı beyinler, aynı şeyler verilmiş. Ama bizler bunun farkına varıp, bu gücün farkına varıp hafızamızı geliştirmemiz lazım. Bununla ilgili malum iki yol var. Hocamız birini bahsetti. Tekrar, ettekrarü ahsen ve levkâne 180. Diğeri de değerli kardeşler az önce yine bir örnek verdi. Formülize etmek. Yani bir şeylere bağlamak. Çağrıştıracak bir şeylere dayamak. Evet bir sorumuz var. Uyurken Kur'an dinlemek Kur'an'a saygısızlık olmaz mı? Değerli kardeşler buradaki amaç hocamız da cevap verebilir ama müsaadesi olursa ben cevap tabii vereyim. Buradaki amaç Kur'an'ı öğrenmek. Mesela bakın Kur'an'ı abdestsiz elimize almamız uygun değil. Yani sünnet olanı abdestli elimize almak. Ama hafızlar bundan hariç tutulmuş. Mesela buğdayı hatta bununla ilgili güzel bir Diyanet hocalarımızın da örneği var. Aramızda Diyanet'ten hocalarımız da var. Normalde abdestli alması lazım. Ama mesela bir buğday düşünün. Harmanda çiftçi onu çiğneyebilir. Ona niye buğdayın niye nimetin üzerine bastın diyemeyiz. Çünkü onun işi gücü o. Fakat normal bir zamanda biz bir ekmeğin üzerine basarsak bir buğday tanesi unun üzerine basarsak bu günah olur. Bu da bu şekliyle amaç öğrenmekse o zaman cevaz olabilir. Hatta hocamızın bununla ilgili bir çalışması var. Ben kendisine vereyim. Alfa beta dalgaları ile ilgili olarak Kur'an'ı şeyde dinlemek böyle de bir çalışması vardı bahsetsin.
Yani bu henüz bitmemiş bir şey.
Öğrenebiliriz şimdiden en azından böyle bir çalışmanın olduğunu.
İşte uykuda beyin teta dalgası yayıyor. Ve teta dalgasıyla bir ses mühendisliği ile alakalı bir şey bu. Kur'an'ı şu an sure sure çalışıyoruz. İnşallah çalışmalarımız iyi sonuç verir. Cüz cüz hatta böyle hatim şeklinde yükleyip uykuda veya işte hamileyken çocuklara yüklemekle ilgili bir projemiz var. Nasip olursa onu da artık o sonuç ne zaman verir bilmiyorum. Dualarınızı da bekliyorum başarılı ama, olmak için.
Hocam o gün şöyle bir şey duydum da herhalde mikrofon yakın yankı yapıyor demiş. Tamam kardeşim. 13 veya 12-13 yaşlarında bir kız çocuğu 6 ayda Kur'an-ı Kerim'i hıpsetmiş. Normal hocalarımız biliyor Rıdvan hocamız da söylesin. 2 yıldan önce Kur'an-ı Kerim'in hafızlığını yapmak mümkün değil. Demek ki özel bir teknik var. Bir de Kur'an-ı Kerim'de ben şunu hissediyorum. Yasin'in mesela birkaç sayfasını ezbere biliyorum. Bana deseniz ki Yasin'in 5. 10. ayeti ne veya buradaki kardeşlerimize de kimse bilmez. Ama bir ayetin sonuna geldiğiniz zaman nasıl bir ilahi bir şey varsa diğer ayetin başını hatırlatıyor. Böyle gizli bir şifre mi var Kur'an'da?
Yani onu tabi Kur'an üstadları, hafızlar çok daha iyi bilir. Ama Kur'an'ın bir icaz yönü var, mucizevi yönü var. Tekrar edildiğinde hafızaya kaydedilen, evet öyle birbirine bağlantılı, çok ciddi. Mesela hafızlar biliyorum ben. Bir ayetten bir parça söylediğinizde hemen devamını getirebiliyor. Öyle bir yaklaşım var. Yani o komple bir, işte o bilinçaltı dediğimiz uzun süreli hafızanın merkezine işleniyor bu ezberleme tekniği. Ve nereden söylerseniz söyleyin, iyi bir hafızlık yapmışsa devamını getirebilir.
Şu soruya bir cevap verelim. Kadir Hocam diyor, verdiğiniz eğitimleri Almanya'da verenler var mı? Yurt dışında olan bir
Yani tabii Avrupa'da bu tip eğitimleri verenler mutlaka vardır. Hani ben isim olarak bilmiyorum. Ama mutlaka bakılması lazım. Yani bulunduğunuz şehirde bilgisayardan, internetten girip en azından Almanca kişisel gelişim veya hafıza, hızlı okuma yazarsanız olur. Bizim mesela yurt dışından gelen kardeşlerimiz var. Öyle davet ettiler. Ben müsait olamadım gitmek için. İlerleyen zamanlarda müsait olursak böyle bir organizasyonla haftalık, bunlar zaten böyle bir haftada yani öğrenilebilecek şeyler. Yani çalışmaları uzun süre devam ediyorsunuz. Ama tabii artık bulunduğunuz şehirde bakmanız gerekiyor.
O bir de Melih Duyar hocamız vardı. Onun da kitaplarını tavsiye eder misiniz?
Tabii,
bu konuda
tabii.
Türkiye'de bilinen
seti, mesela, hafıza setini. Hafıza setini alıp evet. Şey yapabilir. Melih Duyar hoca da bu işin ilkleri zaten. Sinan Yılmaz'ın ilahiyatçı olması avantaj. Kur'an üzerine de birikimi var. Hani dinleyicilerimizin çoğu bu alanla ilgili olduğu için onu öneririm. İlahiyat. Hatta bazı fıkıh bilgilerini ezberlemek için de bir set oluşturduğunu duymuştum. Faydası olur. Melih Duyar da bu işin ilklerinden.
Değerli kardeşler, o hafıza çivilerini biz kullandık. O gerçekten müthiş etkili. Yani en azından 10 tane 20 bunun yüzlü bloğu var, onlu bloğu var. Yani sistem gayet basit. İşte harflere dayanarak şekiller. Çünkü beynimize bir takım duyguları, şekilleri yüklersek beynimiz daha kolay hatırlıyor. Mesela insanda bir şey var. Duyduğunu çabuk unutur ama gördüğünü genelde pek kolay kolay unutmaz. Demirel'le ilgili, Süleyman Demirel'le ilgili bir özellik duymuştum. Kendini ziyarete gelen insanları, muhtarları adıyla, soyadıyla ve köyüyle hatırlayan birisi. Bunu insanlar söylüyor. Sanırım bu da böyle bir teknik kullanıyor. Yoksa bu o insanın çok özel olduğunu göstermiyor.
Tabii liderler yurt dışından o dönemde üniversiteden falan bu tip eğitimler alıyorlar.
Şimdi bir ara daha verip hipnoz konumuz var. Hipnoz konumuza geçebiliriz. Hafıza tabii çok uzun bir konu ama hocamız burada, bizler de buradayız. İnşallah daha sonraki uygulamada şey olabilir, onu birlikte de ayrı bir sohbet konusu yaparız. Şimdi bir ilahi arası verelim değerli kardeşler. İlahiden sonra inşallahü teala hipnoz konusuna, hipnozla neleri çözülebilir, ne türlü sorunlar çözülebilir, o konuyu işleyeceğiz.